Profesör Doktor Ekrem Burak'ıncı ile birlikteyiz. Hoş geldiniz.
Hoş bulduk. Merhabalar.
Merhabalar. Bugün Türklerin giyim kuşam alışkanlıklarını konuşacağız. Aslında renkli bir konu.
Evet öyle.
Çünkü Türkler renkli giyinmeyi severler.
Millet belki inanmayacak buna ama şimdi giyinmenin, giyim kuşamın esas maksadı kendisini tabiattan korumaktır. Yani gerek sıcaktan gerek soğuktan korumak için insanlar giyinirler.
Birinci, dış etkenlerden korunmak
evet, birinci maksadı budur. Yoksa insanlar vücut harareti insanın yaşadığı yerde giyinmeden yaşamasına el vermiyor. İkinci bir saik insanın giyim kuşamında edep ve terbiyeyi muhafaza etmek. Çünkü insanların mahremi olan vücudundaki kısımları başkalarına göstermesi öteden beri insanlar için ayıp karşılanmıştır. Bunu örtmek. Yani ikinci maksat setir. Setri avret eski tabirle tesettür. Şimdi tesettür deyince başörtme anlaşılıyor ama eskiden tesettür insanın edep yerlerini başkalarına göstermemesi demekti. Üçüncü saik, bazen bu ikisinin de önüne geçen bir saik bu. Süslenmek, başkalarına karşı gerek statüsünü, gerek fiziki güzelliğini göstermek veya bunu abartmak veya kamufle etmek maksadıyla insanlar giyinirler. Demek ki zaruri sebepler veya etik ahlaki sebeplerin önüne sosyal sebep geçmiştir. Ve insanlığın başından bu yana insanların giyim kuşamında bu üçüncü sosyal saik, saik burada güdü, amil, tesir manasındadır. Öbürlerinin önüne geçmiştir. Öyle ki kışın soğuğunda bir genç kızımızı moda diye mini etekle görebilirsiniz. Veya bir genç delikanlıyı şortla modaysa görebilirsiniz.
Ya da yazın çizmeyle.
Yazın çizme giyerek görebilirsiniz. Yani bunlar neyi gösteriyor? İnsanların sosyal statüsünü gösterme endişesi her zaman zaruretten önüne geçiyor.
Bazen sosyal statüyü de göstermese şık görünmeye çalışıyor.
Onu
o kavram
evet.
Kendine göre o şıklık, çizmeyle
evet.
Şıklık.
Evet, şıklık.
Şimdi biz biraz geriye gideceğiz. Şimdi evet. Ben merak ediyorum. Orta Asya'da çadırda yaşayan Türkler için giyim kuşam neydi? Her an savaşa hazır yaşaması gereken, belki doğanın içinde ondan elde ettikleriyle giyinmesi gereken bir Türk.
Evet.
Orada da yine belki statüye göre farklılıkları konuşacağız. Sonra yola çıkacağız göç yoluna. Sonra belki duracağız bazı yerlerde. Evet. Anadolu'ya geleceğiz. Sonra Avrupa'ya gideceğiz. Sonra evet. Tekrar Anadolu'ya geleceğiz. Ve bu süre içinde de bizim giyim kuşamımızın bir zaman akışını çıkartacağız.
Panoraması evet. Şimdi filmlerde, romanlarda Orta Asya Türk yaşantısı deyince herkesin gözüne gelen Kürkler içinde Kürk börk giyen, Kürk elbise giyen insanlar tasvir edilir. Bu doğru değildir. Çünkü Türklerin yaşadığı yer öyle kar, kış olan yerler değil. Yani evet Türklerin ana vatanı Altay Dağları'dır. Altay Dağları soğuk yerlerdir ama yazında çok sıcak yerlerdir. Yani çoğu bozkırdır. Altay, yani Türkler dağlarda yaşamıyorlar. Yani dağlar ve etrafındaki mıntıkada yaşıyorlar. Buralar bozkırdır. Ve bu bozkırlarda yazın çok sıcak olur. Türkler deve beslerler. Yani deve deyince herkesin aklına Arabistan ve Araplar geliyor. Halbuki tüm deve Türklerin en eski. Yani atı biliyorsunuz umumiyetle kabul edilen, atı evcilleştiren, ehlileştiren ve onu bir şahsın bineği, yük değil de şahsın bineği olarak kullanan Türkler olduğu söyleniyor. Ama Türklerin hayatında at kadar deve de önceliklidir. Hatta Türkmenler, Anadolu'ya gelen Türkmenler düşünün asırlar sonra atlı Türkmenler, develi Türkmenler hatta bir de itli Türkmenler yani ne atı var ne devesi var yürüyerek gidiyor.
Yanında da köpek bir şekilde.
O tabii işin karikatürizesi o ilmi bir tabir değil. Ayrılmışlar. Şimdi öyle olunca böyle kürklü kalpaklı şeyler tasvirler çok da gerçekçi değil. Evet o mıntıkalarda yaşayan insanlar tabiatın kendine sunduğu nimetlerden istifade etmişler. Nedir o? Av hayvanlarının postları. Bu postlar tabaklanarak Türklerde tabakçılık yani deri tabaklama çok eski bir sanattır. Yani Türklerin yaptığı sanatların en eskilerinden bir tanesi
demircilikle
tabak
beraber.
Ve demircilik ikisi. Bu ikisi.
Çünkü bu demir de hem silahta hem takıda Türklerin vazgeçilmez evet, olmuş. O yüzden demiri de özellikle.
Bulundukları coğrafyada demir madenleri var. Demiri bulmaları, bunu kullanmaları Türkler için yüksek bir meziyettir. Hatta Kur'an-ı Kerim'de Zülkarneyn kıssası anlatılırken bir kavme gidiyor, dilini anlamadığı bir kavme gidiyor. o kavim kendilerini Yecüc ve Mecüc'ten koruması için bir set yapmasını istiyorlar. O da diyor ki bana demir getirin diyor. Züber el hadid. Erimiş demir. Düşünün bakın. Filiz halinde demir değil, erimiş demir. Bu da yüksek bir sanayiyi gösteriyor.
Yani demiri çıkartacak bir de eritip kullanmaya hazır hale getirecek.
Bunlar bunu getiriyorlar ve bunu kullanarak bir set yapıyor. Bu Kur'an'ı bir hikayedir. Ama efsanelerde de tarihi arkeolojik kazılarda da buna benzer şeyler bulunmuştur. Yani Türklerin tabak ve demircilik eski sanatları. Şimdi tabak dediğimiz zaman deriyi ev eşyası olarak ve giyim eşyası olarak kullandıklarını görüyoruz. Post ki Türklerin hem giyim kuşamlarında hem ticaretlerinde çok mühim rol oynamıştır. Orta Asya Türkleri post ve deri ticareti yaparlardı. Komşu kavimlerle. Ve bundan çok para kazanırlardı. Bu sebeple Orta Asya'da yaşayan Türkler sadece göçebe topluluk olmadıkları gibi ticaretin zenginleştikleri için ticaretin getirdiği medeni imkanları da kazanmışlardı. Çünkü ticaret demek başka insanlarla tanışmak, oralara gitmek, gelmektir, seyahat etmek demektir. Bu milleti ciddi manada ilerletir medeni olarak. Yani giyim kuşam derdi Türklere hem ekonomik hem sosyal bir şey kazandırmıştır. Mesafe kazandırmıştır.
Şimdi mesela o zamanki şehir hayatını düşünelim. O zaman şehre gelen birisi giyimiyle kuşamıyla nereden geldiği, nereye ait olduğunu gösterir mi?
Evet. Şimdi antik çağ ve orta çağda insanlar mensup oldukları klanlara, aşiretlere, kabilelere yani topluluklara göre giyinirlerdi. Bunda hem o aşiretin bulunduğu coğrafyanın imkanları rol oynardı. Mesela pamuk ziraatinin yapıldığı ve dolayısıyla pamuk mensucatının yapıldığı yerde yaşayan insanlar bol miktarda pamuklu kumaşa ulaşabilirler ve bununla giyinirler. İpekçiliğin yapıldığı ki ipekçiliğin zuhuru Çinlilerden Türklere, Türklerden Araplara gelmiştir. 8. asırda Bağdat'ta ipekçilik yapılıyordu. Bundan 100 sene önce Türkler arasında ipekçilik yapılıyordu. İpekçilik demek ipek kumaş demektir. Binaenaleyh ipekçiliğin yapıldığı yer ki bunlar daha çok şehirlerdir. Oradaki insanlar ipekli kumaş giyerler ki ipekli kumaş hem pahalıdır hem de bir statü sembolüdür. Herkesin ipekli kumaş giymesi zaten tasavvur edilemez. Hayvancılığın yaygın olduğu yerlerde ise yün dokumalarının yaygın olduğunu görürüz. Dolayısıyla bir insan bir yerden geldiği zaman pamuklu giyiyorsa sıcak, mesela bugünkü Özbekistan olduğu mıntıkayı düşünün, pamuk ziraatinin yapıldığı bir yerdir. Yünlü elbiseler giyiyorsa bu daha çok yüksek mıntıkalarda hayvancılık yapanlardır. İpekli giyiyorsa şehir halkındandır. Devamlı deri ve kürk giyiyorsa dağlık ve daha yukarılarda kuzeyde yaşayan bir coğrafyadır. Sadece coğrafya değil, insanların statüleri yani zenginlikleri de kumaşa
yansıyor.
Yani bazı kumaşlar çok pahalıdır. Bazı kumaşlar çok daha ucuzdur. Bunları ele geçirmek daha kolaydır. Binaenaleyh statüsü, sosyal statüsü, ekonomik statüsü düşük olanlar elbette ki buna göre giyinirler. Üçüncü bir amil dinler ve ırklar. Her dinin kendine göre bir giyim kuşam telakkisi, her ırkın kendine göre bir giyim kuşam felsefesi var. Bunlar atalarından gördüklerinin kıyafetleri benimsemişlerdir. Ve bunu değiştirmeniz kolay değildir.
Şimdiki İnsanların gibi kolay değişmiyor değildi, yani. Şimdi değişmiyor, mesela hayır. Çok çabuk değişiyor. Değişmiyor. Birkaç yıl içinde çünkü, bakıyorsunuz.
Çünkü insanlar o zaman ferdiyetçi bir cemiyette yaşamıyoruz. İçtimaiyatın güçlü olduğu kolektivist bir cemiyette yaşıyoruz. İnsanlar insan oldukları için değil, mensup oldukları topluluk cihetiyle bir kıymet taşıyorlar. Mensup oldukları topluluğun örflerine, adetlerine, giyim, kuşam, yeme, içme, inanç, telakki, dünya görüşüne aykırı davrananlar aykırı kimselerdir. Onlar bir müddet sonra zaten enterne edilir. Sınır dışı edilir. Cemiyetin dışına çıkmak mecburiyetinde kalırlar veya atılırlar. Çünkü o düzeni bozuyor kabul edilir. İnsanlar için düzen çok büyük bir şeydir. Düzensizlik ve anarşi insanların en büyük korkusudur.
Korkusudur, evet.
Şimdi diyeceksiniz ki elbiseyle bunun ne alakası var? Bu bir alamettir. İnsanın kılık kıyafetinin etrafındakilerle aynı olmaması bir kafa tutma alametidir. Öyle ki bunu yapanlar cemiyetten dışlanırlar. Önce alay konusu olurlar. Sonra düşmanlık çekerler. Sonra cemiyetten dışlanırlar. İnsanların çoğu bilmez ama mesela çok yıllar sonrasına gelelim. Bizim tarihimizde kıyafet inkılabı yapan insanlardan bir tanesi Sultan II. Osman'dır. Bizim Genç Osman dediğimiz. O zamana kadar uzun entari giyerdi erkekler, üç etekli. toplamak kolay ama zahmetli, yürürken, ata binerken zahmetli. Üzerine kaftanlar giyerdi. Sultan II. Osman idealist bir gençti. O kadar idealisti ki daha önce anlatmıştık. Polonya'yı fethedip Baltıklara çıkıp bütün Avrupa'yı
kuzeyden aşağı doğru
kuşatmayı, abluka altına almayı, yani fethetmek değil miyim? O kadar da macera perest değil tabii ki ama düşünecek kadar idealist bir gençti ve zaten bu idealizminin kurbanı oldu biliyorsunuz. O bir kıyafet inkılabı yaptı. Bu kıyafet inkılabının ilhamı Çerkezlerdir, Abazalardır daha doğrusu. Abaza Mehmet Paşa'nın Abaza giyimi bir kıyafeti var. Abazalar ata bindikleri için devamlı. Onlar için mühim olan atın üzerinde yaşamaktır. At için elverişli olan neyse onu yaparlar.
Fonksiyonel.
Mesela bugünkü pantolon, Abazalar giyiyordu erkek pantolonu. Üzerine giydiği sakoyu, yani paltoyu iki tarafa atar, rahatça ata binerdi. Mesela bu giyim kuşam tarzını Sultan II. Osman benimsedi. Kendi böyle giyindi. Ama zaten husumet şimşeklerini üstüne çeken bir isim. Bir de kıyafetlerini değiştirdi mi millet önce aykırı, asi bir genç, ondan sonra bir deli, ondan sonra bizim cemiyetin kaidelerini yıkmaya çalışan bir hain gözüyle baktılar insana. Düşünün bir elbise şeyi yüzünden. Ve Sultan II. Osman tahttan indirip öldürüldükten sonra tekrar elbise şeyi rafa kalktı.
Eski haline döndü.
Eski haline döndü ama bir kere bir şeye alışınca insanlar yavaş yavaş ondan sonraki safhada tekrar Sultan Osman'ın devrine döndüler. Ve Avrupa'ya bu kıyafet bizden gitmiştir. Yani bu pantolon. Ata rahat binmeyi sağladığı için Polonya vasıtasıyla, özür dilerim, Macarlar, Polonyalılar, Almanlar vasıtasıyla bütün Avrupa'ya pantolon yayılmıştır. Sonra tekrar ismiyle bize geri geldi. Pantalone, İtalya'da pantolon giyen, o zamana kadar kilot giyiyorlardı. Kilot demek şimdi iç çamaşır ama o zaman kilot kısa pantolonlara denirdi.
Evet,
dize kadar gelen.
Kadar olanlar, evet.
Sans kilot, kilotsuz demektir. Fransız ihtilalini yapanlar kilot giymezlerdi. Pantolon giyerlerdi. Onlara sans kilot, kilotsuz derler. Yani bir de bir ihtilal fırkasının adı olmuştur kilotsuzluk. Yani pantolon giyenler. Bu pantalone İtalyan piyeslerinde komik bir adamdır. Pantolon giyer, kıyafeti bile aksidir. Yani herkesin giymediği şeyi giyer, dikkat çekici. Sonradan bütün Avrupa'da moda oldu pantolon. Yani eski düzene, Ansen rejime baş kaldırır.
Öyle olmuyor mu? Şimdi aslında belki bugün program içinde de bu bizdeki akımlardan bahsedeceğiz. Aslında moda olması biraz da aykırı birilerinin giymesiyle.
Tabii.
Sadece toplumuş, ben hep bu konuları konuşurken şöyle bir şey gözlüyorum. Baskı yapmayacaksınız. Kendisi
evet.
Seçecek. Yavaş yavaş
öyle.
Değişecek.
Öyle.
Yani siz bir şeyi zorunlu hale getirdiğinizde giyeceği varsa, değiştireceği varsa da değiştirmiyor
şimdi,
insanlar.
Şimdi insanın tabiatında tekamül, yani evrim esastır. Bakın insan ana rahmine düşüyor. 9 ay 10 gün orada halden hale geçiyor ana rahminde. Sonra doğuyor. Doğan çocuk neye benziyor? Hiçbir şeye benzemiyor. Ama bir müddet sonra gözü kulağı şekilleniyor. Bakıyorsun ha bu filancaya benziyor, filancaya benzemiyor. Yani bir ondan sonra süratle değil tabii yıllarca mükemmel hale geliyor. Yani 15-20 yaşında artık bir insan fiziki olarak mükemmelleşiyor. Ondan sonra ruhi ve zihni olgunlaşma başlıyor. 30'lu 40'lı yaşlarda artık ruhen ve zihnen olgunlaşıyor. Sonra inişe geçiyor. Şimdi insan hayatında evrim, yani tekamül esasken siz buna dışarıdan müdahale yaparsanız ki buna inkılap, yani devrim deniyor. Bu reaksiyonla karşılaşır. Hiçbir zaman küçük bir çocuğu dışarıdan hormon pompalayarak büyütemezsiniz. Büyütürsünüz ama başka problemlerle karşılaşırsınız. Onun için cemiyetlere, adetlere, inançlara, dile dışarıdan müdahale her zaman menfi tesir yapıyor. Kılık kıyafet de böyledir. Buna dair bir takım baskılar hep aksi tesir yapmıştır. Onun için haline bırakmayı her zaman
akışta
tavsiye ederler. Şimdi 18. asırda bir moda çıkmıştı İstanbul'da. Baldırı çıplak modası deniyor buna. Gençler dize kadar pantolon giyiyorlar. Dizden aşağısı çıplak. Ayaklarına giydikleri ayakkabının arkasına basıyorlar. Terlik gibi. Ondan sonra gömleklerini göbeklerine kadar açıyorlar. Sırtlarına bir kısa, dar, düdük gibi cepken giyiyorlar. Başlarına giydikleri fes külahı sol kaşlarının üstüne yıkıyorlar.
Kabadayı gibi.
Palto falan giyecekleri zaman asla giymiyorlar. Sırtlarına
omuzlarına
alıyorlar. Kolları dirseklerine kadar kıvrılmış bir tarzda. Başlarını sarık saracakları zaman da perişane sarıyorlar. Muntazam değil, altta, üstleme dağınık. Buna baldır çıplak modası deniyor. Baldır çıplaklar tersane amelesinin kıyafetiydi eskiden. Düşünün, tersane amelesinin kıyafeti, yani adamların mecburen işte mecburen gidiyor kıyafet. İstanbul'da süratle yayıldı ve bütün gençler böyle giyer oldu. Anne babalar hop oturdu hop yaptılar. Uykularını kaçırdılar. Vaizler camilerde vaaz verdi. Ne günahlarını koydu, ne cehennemde yanacaklarını koydu. Ortalık devamlı bunu konuşur oldu anneler babalar. Sanki büyük bir felaket hasıl olmuş gibi. Bunlar böyle konuştukça moda yayıldı. Camide vaaz veren vaizlerin çocukları böyle giymeye başladılar. Beylerin, paşaların çocukları böyle giymeye başladılar. Hatta sonra moda geçti. Baldır çıplak modası geçti. Şimdi o tarihte, ki bu Sultan Mahmud'un tahta çıktığı tarihler, yani Sultan Selim'in son zamanları, Sultan Mahmud'un ilk zamanları, yani bundan 250 sene evvel, Serezli İsmail Bey Ayan'dan, Serez Rumeli'de bir şehirdir, Ayan'dan onun İstanbul'a geliyor Sultan Mahmud'la görüşmeye. Bunu uzun zaman kaldılar. Rumeliler derli toplu, aklı başında insanlar. İstanbul'a geldikleri zaman İstanbullulara uydular. Onun çocukları da baldır çıplak modasına gezmeye başladı. Şimdi Serezli İsmail Bey aynı zamanda da Serez'in beyi. Yani baldır çıplak babası olmak onun için bir prestij kaybı. Yani Serezliler duyarsa ne derler?
Gidemez de böyle.
Şimdi çocuklarını ikaz etse çocuklar dinlemeyecekler. Bu sefer otoritesi kaybolacak. Dinleseler çocukların elinden kaçır. Ne yapayım, ne edeyim? Serezli İsmail Bey bütün uşaklarını, arabacılarını, bahçıvanlarını hepsine baldır çıplak elbisesi giydiriyor. Çocuklar bakıyorlar ki babalarının uşağı baldır çıplak kıyafetiyle. Arabacısı baldır çıplak kıyafetiyle. Bahçıvan. Kahvecisi baldır bahçıvan. Bu sefer yavaş yavaş.
Onunla benzememek için.
Onlara benzemek, onlarla beraber mütalaa etme. O da tabii kendilerine göre beyoğulları. Yani bu çocuk terbiyesinde bir şey olarak anlatılır. Yani çocukla iddialaşmamak, onu başka türlü terbiyeye çalışmak. Yani,
akıllıca düşünmek.
Akıllıca. Şimdi ama her anne baba böyle değil. Şimdi dediğiniz gibi sizin modayı her zaman uçuk kaçık insanlar çıkartmıştır. Kumaşır modacılar, Coco Chanel'ler falan öyledir. Mesela Galler, Prens de Gal diye bir kumaş var biliyorsunuz. Galler Prensi demek. Kraliçe Victoria'nın çok aykırı bir oğlu vardı 7. Edward. Her zaman farklı bir kumaş, farklı bir elbiseyle çıkardı. Şapka. Ve her bir şeysi moda olmuştu. Prens Sokal de oradan geliyor mesela, o kumaş. O çıkartan o. Aykırı kişiler her zaman kılık kıyafetiyle, kullandıkları aksesuarla modaya öncülük etmişler. Bu tabii psikolojik bir tatmindir. Bakın ben bir moda çıkarttım. Ama esas moda çıkartması sizin söylediğiniz gibi aykırı karakterinden kaynaklanıyor. Cemiyete, kendisine dikte ettirilen kaidelere, örf adetlere karşı bir direniştir. Bu gençlerde daha fazladır ve normaldir.
Moda dediğiniz şey ihtiyacı olmasa da bir şeyler alacak olan grup içindir. Yani şimdi belli bir yaşta birisi bir paltosu varken ikincisini almaz ama genç birisi pembe varken mavi de ister. Dolayısıyla orada biraz yaşa oynuyor tabii modacılar. Tabii.
Şimdi modayı global sermayenin bir enstrümanı olarak görüyorlar. Haklılar. Evet, moda ekonomik hareketlilik, canlılık getiren ve aynı zamanda insanları belli güçten elinde tutmasına yarayan bir şey. Ama global sermaye yokken veya global sermayeden bahsedilmezken de moda vardı. Bu modanın önüne geçmek mümkün değil. Yani herkesin kendine göre alışkanlıkları var. Bu alışkanlıklar zaman içinde değişiyor. Magellan Ateş Ülkesi'ne gittiği zaman bakıyor ki oradaki yerliler hiçbir şey giymiyorlar üstlerine. Onlara edep yerlerini örtmesi için kırmızı kumaş dağıtıyor hepsine. Sonra bir bakıyor ki o kırmızı kumaşla edep yerlerini örtmemişler. Küpe yapmışlar, kolye yapmışlar, bilezik yapmışlar.
Neye onların ihtiyacı varsa.
Hayatları o süs yani. Onun için moda öteden beri var. Hiç kimse modanın önünde duramamış. Bunu biz tarihi tablolara, kitaplara baktığımız zaman, mezar taşlarına baktığımız zaman, binalara baktığımız zaman, mimaride nasıl moda varsa insan kıyafetlerinde de moda var. Anlıyoruz. Mesela bir kadın kıyafetinden veya bir erkek kıyafetinden 13. asır, 14. asır. Bunu anlıyoruz, çözüyoruz ve tablonun ne zamana tarihlendiğini bile bununla bulmak mümkündür.
Hatta Türkiye'ye gelen yabancı seyyahların da bu giyim kuşam çok ilgisini çekmiş. Konuşacağız böyle biraz daha geriden olarak, biraz Selçuklulardan da bahsetmek istiyorum giyim kuşam deyince. Tabii nelerden etkilenmişiz biz şu andaki giyim kuşamımızla, nelerin izlerini taşıyoruz, bunları da konuşacağız ama izninizle kısa bir ara verelim. Profesör Doktor Ekrem Buray ikinci ile sohbetimiz devam ediyor. Moda konuşuyoruz. Şimdi at üstünde ihtiyacı belli, rahat. Belki de günlerce at üstünde giden bir Türk için savaşa da uygun, kendini korumaya da uygun, yaşamaya da uygun kıyafetler lazım. Farklı sebeplerle Türkler Orta Asya'dan çıkmışlar ve yol boyunca farklı kültürlerle karşılaşmışlar. Bazı yerlerde kalmışlar, bazı yerlerde biraz kalıp tekrar yola devam etmişler. Bu yolculuk şu anda olduğumuz Anadolu'ya kadar geliyor. Ama yol boyunca değişmişler tabii. Değişim kaçınılmaz çünkü. Belki de modayı anlatırken ilk bilmemiz gereken şey hayatta değişimin kaçınılmaz
öyle
olduğu.
Evet, bunu engelleyemezsiniz, mani olamazsınız, durduramazsınız. Moda kaçınılmaz bir şey. Tarihin başından beri var. Modada da en büyük amil ihtiyaçların ötesinde insanların çevresinden gördükleridir. Türkler de memleketlerini terk edip bir kol Hindistan'a, bir kol İran üzerinden Anadolu'ya gelirken elbette ki burada yaşayan, coğrafyada yaşayanlardan tesir gördüler. Bir kere Türklerin en çok tesir gördüğü Çinliler olmuştur. Çinlilerle yakın oturan Türklerin kıyafetleri adeta Çinli gibidir. O zamandan kalma resimlerde, minyatürlerde, Çinlilerde bakıyoruz. Türkler adeta bir Çinli kıyafetiyle giymiştir. Hele Çin kızları da aldıkları için çoğunun tipi de Çinlileşmiştir. Onun için bizimkiler Türkleri çekik gözlü zannederler. Halbuki o annelerinden gelen bir şeydir, karakterdir. Hindistan'a gidenlere bakıyorsunuz. Hindistan o zaman zengin bir ülke her zaman. Çünkü ziraat çok güçlü. Oranın kültürüyle hemhal olmuşlar ama oraya da bir miktar kendi kültürlerini de aksettirmişler. Bugün ben daha önce de söylemiştim programlarda, Hindistan'ı Hindistan yapan Türkler olmuştur.
10. Dil olarak da öyle, dil çok olarak, Türkçe kelime
Urdu
var
dili,
değil mi?
Urdu dili, yani bugün Pakistan ve Hindistan'da konuşulan Urdu dili, tabii çok lehçeler var ayrı mesele de, yani o ortak olan dil Urdu, asker dili, yani Türklerden gelen pek çok Türkçe kelime, yani en az Arapça kelime kadar, çünkü Müslümanların hakimiyetine kaldı. Türkçeden geçmiştir Hint diline. Ve bugün Hindistan'da ele güne karşı gösterilen bütün eserler, işte başta Tac Mahal olmak üzere, Kutup Minar olmak üzere Türklerden kalmadır. Yani Türkler buraya ciddi manada damgasını vurmuşlar. Kültür olarak da, yani kıyafet, elbise kültürü olarak da Hindistan kültürüne adapte olmuşlar. Çok az da olsa kendi kültürlerinden bazı şeyleri aksettirmişlerdir ki bu işte gene pantolon, çizme kültürü.
Çok enteresan bir toplumuz. İşte Osmanlı'da da böyle, ondan önce de öyle. Aldığı yeri hiçbir zaman bırakmak için ya da sömürmek için almıyor. O zaman da öyleymiş.
Evet, bunu daha önce de söyledik. Yani Türk imparatorluklarının hususiyeti, her milletin ayrı fetih hususiyeti var. Mesela Moğollar bir yeri yakıp yıkar, yok ederler ve onu tarihten silerler, düşmanını ortadan kaldırır. Türklerin fetih siyaseti böyle değil. Mesela Avrupalılar 18. asırda dediler ki bizim ne işimiz var Hindistan'da, biz orayı sömüreceğiz. Oranın ham maddesini alacağız, işleyeceğiz, para kazanacağız.
Onun bakış açısıydı, onun bakış açısı onu yaptı buydu. Zaten.
Yapabildiği kadar oraya demir yolu yaptı, posta getirdi, medeniyet de getirdi. Kendisine faydalı olacak
ama
şekilde.
Ama çünkü kullandı onları.
Kullandı. Şimdi hiçbir zaman onlara vatandaşlık vermedi. Hiçbir zaman İngiliz sömürgeleri 1910'lardan 20'lerden sonra vatandaş oldular. O zamana kadar hiçbir sömürge halkı İngiliz vatandaşı değildi. Ayrı bir statüleri vardı.
Saat 5'te çay içmelerine bile izin verilmiyordu
yani. Çünkü bir de İngilizler kendi kültürlerini onlarla paylaşmayı zul görürlerdi. Mesela Fransızlar kendi kültürlerini empoze etmeyi severler. İngilizler tam aksine. Kim oluyorlar ki onlar bizim kültürümüzü yaşasınlar derler. Sadece bize mahsustur bunlar. Onun için dünyanın hiçbir yerinde İngilizlere benzeyen bir topluluk yoktur sosyal olarak. Türklerin ise fetih siyaseti, işte fetih ona diyoruz zaten. Bir yeri alayım, oraya yerleşeyim, orayı vatan edineyim. Oradaki halk da orada yaşasın benimle eşit statüde, kanunen. Ben oraya ekeyim, biçeyim, vatan edineyim. Öyle düşünmüş. Hindistan da böyle düşünmüş. Bulgaristan da böyle düşünmüş. Kıbrıs da böyle düşünmüş. Yani bu Türk fetih siyasetinin, onun için gittikleri yerde öyle veya böyle bir kültür meydana getirmişler. O kültürden müteessir olmuşlar. Sömürme. Yani Türklerin mazisinde sömürgecilik yok. Şimdi ben bazılarından duyuyorum. Türkler de sömürseydi faziletin hiçbir zaman sorgusu olmaz. Türkler faziletli davranmışlar. Hata etmiştir ya, o ayrı bir mesele. Ama sömürgecilik yapmamak bir fazilettir. Avrupalıların anda keşifleri bile insanların iyiliği için değil, sömürgeciliği yaymak içindi. Yani onun için onu da yüceltmeye gerek yok. Yani bu kadar keşifler yapılmış. Bunlar hep şeyle, tahdisle anılıyor bu kişiler. Yani keşiflere katılanlar. Halbuki onlar aslında birer istilacıydılar.
Ya tabii onlar Cortesler, aslında bir bilim insanı gidip
değildiler.
Girelim mi? Evet.
Maceracıydılar. Christoph Kolomb bir maceracıydı.
Hatta ülkesinde çok da istenmeyen.
Evet. Ciddiye alınmayan.
Ciddiye alınmayan. O bir gemi dolusu insan yola çıkarken onların kaç tanesi hakikaten düzeni, ailesi, parası, pulu, yatırımı olan insandı?
Çoğu değildi. Maceraya atılıyorlardı. Tamam, macera peresi sesler de iyidir. Yani insanlığı ilerletirler. Onlar da renkli insanlardır ama yani bunu bilmek lazım. Türk fethi siyaseti böyle. Şimdi bir kol İran üzerinden geçerken İran kültürü tabii ki Türk kültüründen daha yüksek bir kültür. Tıpkı Çin kültürü gibi. Türklerin de daha önce bahsetmiştik çok bir intibak kabiliyeti var. Yani geçtikleri, gördükleri kültüre hemen adapte oluyorlar. Kendilerini kapatmıyorlar. Biz bu kültürü almayalım demiyorlar. Kolayca o kültürün kendilerinin işine yarayacak olan kısımlarını alıyorlar. Türkler de bunu yapmışlar. Ve Türk kıyafetlerinde İran'a geldikleri zaman Orta Doğu'ya uygun bir hale büründüğünü, artık Orta Asya ağır, fonksiyonel, daha doğrusu şöyle, işe yarayan, kendilerini koruyan ama ağır, zahmetli elbiselerden daha pratik, daha pahalı, daha zor elde edilebilen ama daha fonksiyonel kıyafetlere geçtiğini görüyoruz.
Bu arada değişmeyen bir şey var. O Orta Asya'da da renkli.
Evet.
Yol boyunca da bu rengi hiç kaybetmiyor.
Evet, şimdi Türk kıyafetleri hep gri, kahverengi gibi gösteriliyor. Türk milleti hiçbir zaman gri, kahverengi böyle renkleri sevmemiştir.
Ya da baştan aşağı siyah.
Hiçbir zaman giymem. Siyah Türklerde bile matem kıyafeti değil. Sonradan bize matem kıyafeti olarak girdi. Bu Avrupalılar da matem kıyafetidir. Türkler hiçbir zaman siyahı giyme. Beyaz giydikleri olmuş. Ama hiçbir zaman baştan aşağı siyah, gri giymemişler. Renkli sevmişler. Bunu tabii bulundukları coğrafyanın uzun gecelerin bunun tesirine hamletmek mümkündür. Ama aynı zamanda dünyanın en renkli medeniyetinin merkezi olan Orta Doğu'ya. Orta Doğu tabirini şimdi beğenmiyorlar ama yani ne anlatayım işte. Bugünkü Anadolu, İran, Irak mıntıkası ve onların biraz daha doğusu Türklerin uzun asırlar boyu yaşadıkları, imparatorluklar kurdukları bir yer. Selçuklu İmparatorluğu bugünkü İran'dadır. Selçuklu İmparatorluğu'nun baş şehri olan Rey bugün Tahran'ın bir mahallesidir. Moğollar harap ettiler. Şimdi tekrar şey yapıyor, gelişiyor. Şimdi hal böyleyken buradan tesir görmemeleri mümkün değil. Burası envai çeşit çiçeğin yetiştiği, envai çeşit meyvanın yetiştiği iklim sebebiyle ve ticaret yolları sebebiyle pek çok kültürün buluştuğu bir yer. Türkler bundan müstahni kalabilirler mi? Hayır. Öteden beri çiçeği sevmişler, renkli hayatı sevmişler. Buraya geldikleri zaman tamamen eklenmiş. Şimdi diyeceksiniz ki tabii kadınlar rengi sever. Hayır. Erkeklerin kıyafetleri de rengarenktir. 11, 12, 13. asıra ait İran Selçuklularına ait minyatürlerde eğer kafadan uydurmamışsa minyatürü çizen erkek kıyafetleri o kadar renklidir, o kadar renklidir ki kadın mı erkek mi diye anlamak için yüzüne bakmanız lazım.
Yaklaşmak lazım.
Kırmızı, çiçekli, efendim envai çeşitli damask ve motifleri erkekler giymişlerdir. Kaftanlarında, dış elbiselerinde.
Bunlar şimdi müzeleri gezdiğimizde de
zaten görüyoruz. Ve Osmanlılar da bunu tevarüs etmişlerdir. Bu. Ve renkler daha önce de konuşmuştuk. Bir statü, bir şahsa has bir hal almıştır. Mesela kırmızı renk, güvez, kırmızının bordoya yakın bir renk padişaha mahsustur. Saraya mahsustur. Mesela padişah kayıkla gittiği zaman güvez şemsiye açılır. İstanbul halkı hiçbir zaman güvez şemsiye kullanmaz. Peki böyle bir kanun mu var? Hayır. Güvez şemsiye kullananlar yakalanmış karakola mı götürmüş? Hayır. Fakat zarif İstanbullular her zaman padişah ve ailesinin hürmetinden dolayı bunu yapmamış.
Bir de ayırmak istemiş ayırmak yani onun geldiği. Evet. Eğer onu saklı tutmazsanız geldiğinden haberiniz olmaz.
Onun için güvez renk, bordo renk umumiyetle hanedana ve padişaha mahsustur. Bu iki minareli camiler de böyle. İki minareli cami yapmayacaksın diye bir kanun yok. Fakat hiçbir hanedan dışındaki kimse iki minareli cami yapmamıştır. Hiç. Damat olanlar bile ki mesela Sokol Mevzaşı damattır. Tek minareli camisi. Yani hep padişahları ve padişah kızlarına mahsus camiler iki minarelidir. Bu eski İstanbulluların kendine mahsus başka hiçbir yerde rastlanmayacak bir terbiye misalidir. İşte eski Türk kültürü, eski Osmanlı rafine kültürü bunu icap ettiriyor. Turkuaz renk. Türklerin öteden beri biliyorsunuz mavi rengi severlerdi. Hı hı. Mavi renk daha önce anlatmıştık. Göklerin rengidir. Gökler Allah'ı sembolize eder. İnsanlar bir şeyi sembolize etmesini isterler. Kabe nasıl Müslüman için kıbleyi sembolize ediyorsa eski Türkler için de mavi Tanrı'yı sembolize ediyordu Allah. Neden? Çünkü gökler insanların elinin değmediği bir yerdir. Kimin eli değiyor? Allah'ın eli değiyor. Yalnızca Allah'ın tasarruf edeceği bir yer orası. Yeryüzü gibi değil. Onun için gök elbette ki Türkler için mukaddesti. Gök renkte yani mavi renkte mukaddesti. Hatta Göktürklerin Göktürk ismi gökten gelmiyor. Onu bazıları öyle diyorlar ama hayır. Köktürk. Kökten türemiş. Asil. Asiller demektir. Yani Göktürk asiller, soylular demektir. Kök Türk, kökü Türk, kökünden türümüş yani.
Sonradan bir kökü kirememiş. Var yani.
Kökü var manasına. Hmm. Ama onu gök Türk, mavi Türk diye yorumluyorlar. Doğru değil. Bayrakların mavi olduğu söyleniyor. Ve o zamandan itibaren hanedan rengi olmuştur mavi. Ve düğünlerde de geline mavi renk takılır. Nazardan koruyacağı için. Çünkü mavi aynı zamanda kötü ruhları, yani eski Türkler cinlere kötü ruh diyordu. Bunların zararlarından korur. Onlar çünkü Allah'la baş edemezler. İnsanlarla uğraşırlar, insanları alt etmeye çalışırlar ama cinler de bilirler ki biz Allah'la baş edemeyiz. Mavi rengi gördükleri zaman onların forbidden zone, yasak şeydir, oradan çekilirler. Nazar boncuklarının mavi olmasının bir sebebi de budur. Başka sebepleri de var ama bir sebebi de budur. Onun için mavi rengi Türkler sevmişler ve zaman içinde hafif yeşile kayan bir mavi renk teşekkül etmiştir. Bütün Avrupa'da bu renge turkuaz derler. Adeta Türklerin sembolü olmuştur. Bu turkuaz rengi Türkler elbiselerde ve bilhassa döşemelerde ve cami çinilerinde kullanmışlardır.
Onun için bugüne kadar gelen hala turkuaz çiniler.
Çiniler var. Şimdi camiye girdiğiniz zaman çinilerde 3 renk görürsünüz. Çok nadiren de sarı rengi görüyorsunuz. O da çok enteresan bir kontrast katıyor şeye, sarı rengin varlığı. Yeşil, mavi ve kırmızı. Bu üç renk birbirine hiç uymayan üç rengin. Siz o çinilerde inanılmaz bir şekilde 300 kardeşler gibi arz-ı endam etmesine hayret ediyorsunuz.
O çini rengi dediğimiz renk, yani o çivit rengi, evet. Aslında mesela mavinin o tonunu anlatmak için çini rengi
çini diye rengi deniyor, evet. Çini rengi. Eskiden de çini rengi derlerdi zaten. Çini rengidir. Harika bir renktir. Bu renk yurt dışından gelen bütün seyyahları bugün bile gördükleri zaman büyülemektedir. Bu çinilerin yenileri yapıldığı zaman bir müddet sonra eskiler yenilerden daha canlı olarak kendini gösteriyor. Hı. Yeniler sararıyor ve rengi gidiyor. Rengi düşünün. Atıyor. Bu kadar teknoloji ileri olduğu halde, sentetik olarak bu rengi elde etmek bu kadar kolay olduğu halde o çinilerin rengini veremiyorlar.
Zaten sentetik olduğu için bence.
Belki de. Bakın bu caminin çok yerine bu çinileri yapıyorlar. Renkler arasında hiçbir uyumsuzluk yok. Yani biri daha fazla, biri daha açık değil. Çok enteresan. Asırlar geçiyor. Onun için Sultanahmet Camii'ne girdiğiniz zaman kendinizi mavi bir dünyada görüyor. Mavi dünyam benim ömre bedeldir diye şarkı var ya. Mavi dünya. Onun için buraya Blue Mosque, mavi cami demişler. Halk demiş bunu. Yani halk demiş. Avrupalılar da böyle tanıyorlar, böyle biliyorlar. Ve benzeri yok. Başka camilerde de var. Yani Çinileri meşhur olan birkaç cami vardı. İşte Mahpeyker Kösem Sultan'ın yaptığı ve Çinili camilerinin Üsküdar'daki cami, Rüstem Paşa'nın yaptırdığı, Eminönü'nde Çinilerin çoğu çalınan cami. Çok sıradan bir adamın, Takkeci esnafından, Takkeci Mehmet Efendi'nin Topkapı'da yaptırdığı ve bugün cemaatsiz kalan kubbesiz camisi. İçine girdiğiniz zaman bir Çin'i sergisine gelmiş gibi oluyorsunuz. Çinilerin hepsini aynı zannediyorsunuz. Yanlarına bakıp baktığınız zaman her biri birbirinden farklı. Hiçbir birbirinin aynısı değil. Çünkü ama inanılmaz bir simetri var şeyde. Gözünüzü bu başka bu başka diye bir sanki yormuyor. Bütün duvar bir kompozisyon gibi yapılmıştır. Ve o mavi renk. Şimdi bakıyorsunuz eski Türk elbiselerine en çok kullanılan renklerden bir tanesi mavi.
Mavi
elbiseyi çok giymişler. Saray elbiselerine baktığımız zaman güves çok yaygın. Bordo çok yaygın. Padişah elbisesi. Hepsinin üzerinde lale motifleri var. Karanfil motifleri var. Karanfil çok yaygın. Ondan sonra güneş motifleri var. Yıldız motifleri var. Son zamanlarda 17. asır 18. asır Damask motifleri var. Damask zaten Şam demektir. Şam kumaşları böyle dalgalı. Nuhare kumaşlar var. O kumaşa o dalgalı hali vermişler. Ve şunu söylemek istiyorum. Giyin kuşamda kendilerine mahsus bir tarzları var. Osmanlı Türkleri en rafine hali biliyorsunuz. Türk kıyafet tarihinin panoramasının en rafine halidir.
Bunu böyle bir dönemi çekip alsak.
Farklıdır tabii birbirinden. Mesela yani devir devir
en
farklıdır.
En fazla eser kalan
en
ya da
güzel
en
olan
fazla
18. asırdır. Yani Osmanlı giyim kuşamında, Çinilerinde, yemek kültüründe, teknoloji, ilminde, din ilminde, cami mimarisinde en rafine olan yer 18. asırdır. Onun için şimdi bir mesela Osmanlı'yı canlandıralım dedikleri zaman hep 18. asır. Ki onun da en güzel şeyi lale devridir biliyorsunuz. Onu esas alıyorlar. Tabii zaman içinde külahlar mesela tümter öteden beri keçe külah giyiyorlar. Keçe külah hem sağlıklıdır güneşi hem soğuğu geçirmez ve sağlıklı bir kumaştır biliyorsunuz keçe. Elde edilmesi de kolaydır. En yaygın esnaftan biri keçeci esnafıydı. Çünkü evin her tarafı keçeyle döşenirdi külahlar. Kadınlar onun küçüğünü giyerlerdi başlarına saçları dağılmasın diye. Erkekler daha büyüğünü giyerlerdi. İşte biliyorsunuz Anadolu'da zaten Frigya başlığı var. Keçe külah, kırmızı. Halk onu giymiş. Askerler şimdi beyaz
fesin
giymiş.
Fesin orijinali.
Fesin orijinali. Şimdi diyorlar ki efendim Fes Sultan Mahmut zamanında geldi. Hayır, Fes Anadolu'nun yerli başlığıydı. Sultan Mahmut zamanında askerlere ve memurlara resmi serpuş ilan edildi ve bir sisteme bağlandı. Bir standarda bağlandı. Yoksa Macarlardan alınmıştı, Yunanlardan değil. Evet, Yunanlar yani Akdenizler'de giymişler. Çünkü Frigya başlığı. Anadolu'nun yerli başlığı bu. Orijinal. Türklerin de Orta Asya'dan getirdiği keçe külahla uyuştuğu için Türkler bunu giymişler.
Bu başlığı kadınlar tabii çok takıyla süslüyorlar değil mi?
Kadın
takıları
başı demek zaten.
Da... Şimdi yani konuşalım biraz.
Daha önce de konuşmuştuk. Kadın kıyafetleri zaten apayrı bir sistem. Yani kadınların elbiseleri bir tablodur. Bir sanat eseridir. Bir kadının giyinmesi muazzam bir iştir. Yani bugün hani filmlerde görüyorsunuz soylu kadınlar uşakları hizmetçileri tarafından giydiriliyor. Ne ki bir sıradan bir Türk kadınının kıyafeti, yani basit bir Türkmen kadınının kıyafeti çıkarttığı zaman gece yatarken bir yığın elbisesi var. İşte onu
kat kat.
Üç kat eteği, kuşağı, cepkeni, saltası, içliği, dışlığı, sakosu, kışa göre, yaza göre bir koluna taktığı bilezikleri, ziynetleri, alnına taktığı ziynetler, boynuna taktığı ziynetler, ayağına giydikleri ayakkabıları ayrı, elbiseye göre kumaştan ayakkabıları var. Evde giymeye dışarı çıkarken üzerine başka şey giyiyor. Bunların her birisi enteresan. Erkeklerde de aynısı var. Yani erkeklerde canım giyinelim işte.
Şimdiki gibi bir kot bir tişört dememişler.
Dememişler. Yani bu enteresan bir ama zaman içinde çok değişmiş.
Şimdi şunu soracağım. Mesela bu kumaşlardan bahsediyorsunuz. Desenleri, bunların dokunması, işlenmesi, sonra işte bir kişiye özel dikilmesi bile bazen bir seneyi bulurken.
Tabii.
Modanın bu kadar hızlı değişmesini zaten
bekleyemezsiniz. Orada olmaz.
O dönemde bekleyemeyiz. Ama şimdi mesela işte bu sene aldığınız bir tişört seneye modası geçmiş olabiliyor.
Haberleşme. Şimdi haberleşme çok yaygın. İnsanlar eskiden birbirlerini görmüyorlardı. Yani mesela Anadolu kasabasına İstanbul'dan biri geldiği zaman onun kıyafeti. Mesela çarşaftan bahsedeyim. Osmanlı kadınları her zaman ferace giymişlerdir. Ferace dışarıya giyilen bir mantodur. Bugünkü mantoyu düşünün. Dışarıya giyiliyor. Biraz bol, kolları uzun, koyu renklerde, renkli de olabilir. Başlarına bir takke gibi bir şey giyiyorlar. Onun üzerine başörtü alıyorlar. Yüzlerine de ince bir tülle örtüyorlar. Yani rahatça dışarıdan kimse kendilerini görmeden ama onlar dışarıyı rahatça görerek örtüyorlar. Buna biz ferace ve maşlah diyoruz. Asırlarca Anadolu Türk kadınının kıyafeti bu olmuştur. Uzun. Şam valisi Supi Paşa Şam'da çarşaf, hanımları çarşaf modasının öncüleri oluyorlar. Çarşaf biliyorsunuz iki parça kumaştan çok pratik, çok ucuz, çok rahat bir elbisedir. Bir etek düşünün beli lastikli. Onun arkasında bir parça var. O parçayı başınıza alıyorsunuz arkadan getirip çene altında bağlıyorsunuz.
Kollar
önce açıkta sonra onun önünü eğer dikerseniz belinize kollar da kapanmış oluyor. Ama bir şey almak için kolunuzu aradan çıkartıyorsunuz. Kol gözüküyor. Buna çarşaf deniyor. Çaderi şep aslında. Örtü demek. Pratik ve ucuz olduğu için renkleri var. Şimdi siyah biliniyor ama renkleri var. Bunlar İstanbul'a geldiği zaman Supi Paşa ki...
Aynı böyle bu şekilde kapalı mı yani? Sadece neredeyse gözleri ve burnu görünecek
yok,
şekilde mi?
Yok, çarşaf çene altında ne kadardır? Yüzde ince bir ipek peçe vardır. Çünkü kadınlar biliyorsunuz devamlı makyaj yaparlar. Gözlerinde sürmeler, yanaklarında allıklar vardır. Dışarıya çıktıkları zaman yabancı erkeklerin bunu görmemesi istenir. Onun için kadınlara hürriyet tanıması için peçe örterler.
Şimdi tam tersi.
Tam tersi.
Şimdi sanki hürriyetini kısıtlıyor gibi.
Çünkü silmek kolay değil. Makyaj çok masraflı bir şey. Çok zahmetli o zaman. Kadın sabahleyin makyajını yapıyor. Gezmeye gidecek. Öyle çıkamaz.
Böyle bildiğimiz gibi makyaj mı yapılıyor?
Tabii bildiğiniz. Göze sürme çekiyorlar. Yüze gropan kağıdı bir kağıtlar. Onlarla allık çekiyorlar. Tabii biraz da tehlikeli maddeler var. İçine civa konulan bir karışımdan
allık.
Yüzü beyazlatıyorlar. O yüzü çürütüyor bir müddet sonra. Evet. Rumeliler buna çok düşkündü. Sonra onun üzerine allık sürüyorlar.
Aklık.
Şimdi yüzlerine ben yapıyorlar. Suni ben mutlaka. Yapıştırma benler vardır. Mutlaka ben. Bensiz kadın yoktur yüze. O zaten biliyorsun şiirlere girmiş. Şimdi böyle bir kadın peçe örtecek ki rahatça gezebilsin. İstanbul'a geldiler Supi Paşa ve ailesi. Onlar zaten böyle egzantrik bir ailedir Supi Paşa ve ailesi. Çırpıcı çayırında kadınlar bir bakıyor Supi Paşa'nın ailesine. Hepsi çarşaf giymişler. Bütün İstanbul'da çarşaf yayıldı. Tabii moda olarak yayıldı ama aynı zamanda da pratikliği ve ucuzluğu. Sonra Rumeli macirleri İstanbul'a sökün edince ki onlar fukara insanlardı. Çünkü memleketlerini her şeyini terk etmiş. ferece masraflı ve pahalı bir kıyafetti bir kadın için. Çarşaf moda oldu bütün İstanbul'da. Çarşaf giymeye başladı. Anadolu'da yok. İstanbul'da. Çarşaf moda oldu. Ve saraya ama hala ferece. Mesela saraya giden kadınların bir çuvalda, bohçada ferecesi var. Saraya giderken ferece giyiyor. Dışarıda çarşaf. Yani moda biraz da haberleşme, gitme, gelmeyle olacak bir şeydir.
Tabii nüfus da arttıkça.
Nüfus arttıkça.
İster istemez bu bir
fabrikasyon şey arttı. Evet, bazı kumaşları bulmak kolaylaştı.
Ticarete dönüştü.
Evet. Bir de biliyorsunuz Birinci Dünya Savaşı, İkinci Dünya Savaşı bilhassa 60'lar cemiyette bir isyan hareketi meydana getirdi. Cemiyete, eskilere, her şeye isyan. Bunun ekonomik sebepleri var, sosyal sebepleri var. Bu da modanın süratle değişmesini ve aykırı modaların benimsenmesine sebebiyet verdi.
Çok teşekkür ederim bugün için. Sağ olun.